Ayrım 21, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 187. Sırt üstü uzandı, gözlerini kapattı ve elinin tersiyle kafasına vurdu. Yarım düzine küçük staccato vuruşu, en ufak hücresine kadar kendisinden nefret etti. Rita yatakta yan döndü ve kıvrılıp yumak halini aldı, doğal olarak tekrar ağlamaya başladı. Fredo ayağa kalktı, pencere önüne doğru ilerledi ve perdeleri açtı. Böylesi daha iyiydi, bu alaca karanlığı seviyordu. Artık gökyüzü daha fazla karanlık kalmayacak gibi görünüyordu. Tekrar telefon çaldı, çalışma odasından yanıtladı. Figaro'ya beklemesini, hemen yukarı geleceğini söyledi. Figaro, Los Angeles'ta kalmaktansa gitmeye karar verdiklerine çok iyi yaptıklarını belirtti. Çünkü Fredo'nun kişisel olarak duymak isteyeceği bazı haberler vardı. Fredo, Figaro'ya sağır olup olmadığını sordu. Kısa bir süreye kadar orada olacağını söylemişti, tamam mı? Fredo, parayla satın alınabilecek en iyi pamuklu mendillerden temiz bir tanesini daha kaptı ve Rita'nın yanına yatağa uzandı. ''Hey tatlım'' dedi, tıpkı bir kovboy gibi. ''Hey güzelim!'' Kadın burnunu çekti ve korkunç derecede sessiz kaldı. Fredo, ''Birazdan döneceğim'' dedi, saatine göz attı. Bu çocukluktan edindiği bir alışkanlıktı ve 5 dakikadan kısa bir süre içerisinde duş alıp tıraş oldu. Üzerine ona tıpkı bir Amerikan futbolu oyuncusunun omuz desteği kadar kalın gelen bir robe de chambre geçirip geri döndü. Kadın hala oradaydı. ''Üzgünüm'' dedi. Fredo buna dayanamayacaktı, onun gitmesini istiyordu. Evet, hem de hemen. Ama bu yüzden kendisini boktan hissetmek istemiyordu. Kadın artık ağlamıyordu ki bu da oldukça büyük bir ilerleme sayılırdı. Kadın, gerçekten de çok hızlıydın dedi. Yani duş demek istiyorum. Artık neyin nerede olduğunu tüm detayına kadar biliyorum. Kendisine banyoyu hızlı yaptığına ilişkin bir şeyler söyleyenlere bu şekilde yanıt veriyordu. ''Gitmeliyim, üzgünüm. Gitmem gerektiğini biliyorum.'' ''Fredo, istediğin kadar kal.'' dedi. ''Çok üzgünüm. Fakat ben...'' ''Kadın, işim var.'' diye tamamladı. ''Biliyorum, üzgünüm.'' Gözlerini çevirip banyoyu işaret etti. ''Çabuk olacağım.'' En azından aşna fişne terimini kullanmamıştı. Kadın banyodayken Fredo üzerine bir şeyler geçirdi. Aşağıyı arayarak bir taksi ayarlamalarını ve parasını ödemelerini belirtti. 12 dakika sonra kadın saçları taranmış halde ovalanmaktan kızarmış bir suratla, büyük olasılıkla oraya geldiğinde de üzerinde bulunan bir tür parfüm kokusu taşıyarak dışarı çıktı. Parfümü yoğundu. Fredo'nun yoğun parfümden daha iğrenç bulduğu bir şeye rastlamak çok zordu. Televizyonu açtı ve kadını koridora doğru yönlendirdi. Asansörün düğmesine basarken bir anlaşma yaptık, öyle değil mi diye sordu. Evet, yaptık. Kadın sağ elinin avuncunu havaya kaldırdı sert bir tarzla. ''Ben dedi sözünün eri bir kadınım.'' Kendisini zorlayarak gülümsedi. ''Ama sen yine de benim bunları Johnny'ye söylemeyeceğimi düşünüyorsun, itiraf et.'' Bu konuda ne söyleyebilirdi ki? Kadına büyük olasılıkla telefon numarasını sorması gerektiğini düşündü. Ama genelde bu her şeyi daha da zora sokardı. Asansör geldi. Fredo asansöre binerken kadının sırtını sıvazladı. Kadın bol şans dedi, işini kastediyorum. Onu aceleyle öptü. Corleone. Fredo asansörün kapılarının kapanışını izledi. Soluk sarı pirinç kapılardan yansıyan görüntüsüne baktı. Görülecek pek fazla bir şey yoktu. 6. kata çıkmak için düğmeye bastı. Elini soğuk metal yüzeye dayadı ve yorgun kafasını da elinin üzerine yerleştirdi. Hayatın kolay olduğunu kim söylemişti ki? İşte orada dikiliyordu. O da herkes gibi hata yapmış, tanıdığı birçok kişinin aksine bunları da açıkça anlatmıştı. Kapılar açıldı ve asansöre girdi. İnsanların onun yeterince iyi birisi olduğunu düşündüklerini, fakat diğer yandan da zayıf ve başarısız bir kişi olduğunu akıllarından geçirdiklerini biliyordu. Ama kaç kişi böyle bir gün geçirdikten sonra ayakta kalabilir ve Federico Corleone'den daha iyi bir halde olabilirdi ki? Ha? Kendisini artık üzerinde daha fazla kafa yormak istemediği, lanet olası berbat bir işin ortasında bulmuş ve nerede olduğunu dahi bilmediği, bulunduğu ülkeden dahi haberinin olmadığı bir ortamda uyanmıştı. Yine mucizevi bir içgüdüyle doğru yönü bulmuştu. Pekala silahını orada bırakmıştı ama başka bir ülkedeydi. Dolayısıyla her şeyin bittiği düşünülebilirdi. Gümrükten geçerken her şeyi eline yüzüne bulaştırmıştı. Ama Tanrı aşkına o portakallar onun değildi. Ayrıca o içkiyi sadece gözlerini açtıracak miktarda kullanmıştı. Joe Zalucci'nin ismini ortaya atıp kullanması ise hesaba katılmış bir riskti. Sabahın köründe sadece bu şekilde oradan o kadar çabuk sıyrılabilirdi. Tamam, durum hiç de öyle olmamıştı. Pekala, her şey bir yana, kaç kişi o kadar sıkıştırılmanın ardından o derece sakin davranabilirdi? O beyaz çizginin üzerinde tıpkı bir şampiyon gibi yürümüştü. Gümrükteki görevler onu korku ve merakla karışık bir saygıyla izlemişlerdi. Yürüyüşü iki kez tekrarlamış, her seferinde başarılı olmuştu. Söylemesi gerekmeyen hiçbir şey söylememişti. Hatta avukat dahi istememişti. Salak görevler onun kumdaki kalenin karavan parkı müdür yardımcısı Carl Frederick, ki belgelerde öyle görünüyordu, oradan daha önceden geçmiş fakat hiç uğramamıştı, olduğunu düşünerek serbest bırakmışlardı. İnsanlar Mike'ın çok zeki ve Fredo'nun işe yaramaz birisi olduğunu düşünmelerine sebep olan tek neden, Mike'ın büyük bir imparatorluk kurmak istediğini ve Fredo'nun ise peşinde koştuğu tek şeyin iyi zaman geçirmek ve sadece kendine ait olacak ufak bir iş çevirmek olduğunu bilmeleriydi. Karavan parkından biraz daha büyük fakat General Motors'tan küçük bir iş. Bunda yanlış olan ne vardı? Bu bile Mike'ın ona vereceği görevden daha içerikliydi. Mike böyle yapmak yerine Fredo'ya lanet olası bir ünvan vermişti. Patron yardımcısı, sotto capo, artık mahkeme soytarısı bile olabilirdi. Katır memesi, genel müdür. Altıncı katta asansörden indi ve odaya anahtarını kullanarak girdi. Ya tüm şu ayarlamalar? Fredo'nun fikriydi. İnsanlar bunu sevmişlerdi. Herkes bunun kendi fikri olduğunu iddia edip duruyordu. Diğer kumarhanelerinde bu uygulamayı başlattıklarını işitmişti. İyi iş, kimin bok almak için krediye ihtiyacı olurdu ki? Girişi belirli kişilere açık olan kattaki barmen, bir içki alır mısınız bayım diye sordu. Fredo sadece soğuk bir bira, tamam mı diye yanıtladı. Büyük olasılıkla merdivenleri çıkması gerekecekti, kan akışını hızlandırma fırsatı. Ancak çok yorgundu ve bira harikaydı. Ellerinin arasında buz gibi duruyordu. Bu yüzden olduğu yerde kalarak asansörün gelmesini bekledi. Asansör o kata indiğinde Figaro, Çapra ve iki yeni New York elemanı yuvarlanırcasına kabinden dışarı fırladı. Biraz önce mutlu bir şeylere tanık olmuş kişilere benzemiyorlardı. Bu büyük geceyi kaçırdığını öğrenen Figaro'da görülüp şaşırılacak bir durum değildi. O güne kadar New York dışında böyle bir şey hiç yapılmamıştı. Bu yüzden olacakları tahmin edemez ve hiç kimse de ona bunların olacağını daha önceden söyleyemezdi. Figaro lanet olsun dedi. Tam senin için bir arama ekibi göndermek üzereydik. Aslında arama ekibi biziz. Nerede kaldın? Beni odamdan her 20 dakikada bir aradın. Buna rağmen yine de nerede olduğumu mu soruyorsun? Hayır, demek istiyorum ki neden bu kadar uzun sürdü? Sen odana gittiğinde yukarıda çok az kişi vardı. Ama şimdi hiç kimse kalmadı. Rocco'yu saymazsak seni bekliyor. Fredo'nun şu bil fiil işitmesi gereken haberler. Fredo ailemle mi ilgili diye sordu. Figaro kafasını olumsuz anlamda salladı. Öyle bir şey değil. Gerçekten de yukarı çıkıp Rocco'yu görmelisin. Fredo orada hiç kimse yok mu diye sordu. Yoksa çok fazla kişi yok anlamında mı hiç kimse yok? Rocco dışında demek istiyorum. Capra, gerçek adı Gaetano Paternostro'ydu. Bu onun gibi bebek yüzlü bir köy çocuğu için oldukça karmaşık ve krallara yakışır bir isimdi. Cevap vermeden önce Figaro'yu durdurdu ve Fredo'nun o sırada ne söylediğini sordu. Fredo çok akıcı konuşuyordu ve bu lanet berber de Ohio'dan biraz olsun bu dili kapmış olmalıydı. Berber bir bahisçi olarak iyi para kazanıyor olabilirdi. Ancak Fredo açısından Mike'ın bu adamda bundan başka ne bulduğunu anlayabilmek imkansızdı. Fredo Sicilyalı lehçesiyle arkadaşımız berbere mide gazları ile ilgili bir şeyler sordum dedi. Yukarıdaki ziyafet salonunda diğer arkadaşlarımızın kaçı kaldı? Capra güldü. Non lo so. Cinque o forse sei. Dipnot İtalyanca'da bilmiyorum, 5 ya da belki de 6. Fredo kafasını sallayarak onayladı. Nasılsa yukarı çıkacaktı. Eğer bir gövde gösterisi dahi yapma fırsatı olmayacaksa, ertesi gün uçmak yerine hemen o gece oradan ayrılmanın ne anlamı olabilirdi ki? Figaro'ya bak dedi. Sen gelmemin neden bu kadar uzun sürdüğünü düşünüyorsun.
Eğer bunun cevabını bilseydim o lanet soruyu sana sorar mıydım zannediyorsun? Haydi Fredo, bana bir görev verildi. Ben de onu yerine getiriyorum. Sana olan tüm saygım bir yana lütfen. Non rompermi i coglioni, tamam mı?
Capra ve diğer iki adam bara doğru ilerledi. Hepsi de kendilerine birer kahve aldı. Seni sıkıştırmıyorum. Fredo kaşını kaldırdı. Kadının sesini işitmediğini mi söylüyorsun? Oradan, arkadan gelen sesi.
Benimle dalga geçiyor olmalısın.
Onun da bu sabah öne sürdüğü bahane aynıydı. Fransız kız, dansçı. Nerede dans ettiğini sormayı unuttum. Yukarıda onunla karşılaştım. İşler ilerledi. Sonra neler olur bilirsin işte. Kefika. Figaro geldi. Fredo'dan 10 yaş yaşlıydı ve büyük olasılıkla uyuşturucu bağımlıları hariç işlerin nasıl ilerlediğini bilmiyordu. Kafasını olumsuz tarzda salladı.
Seni lanet herif, bir tür rekora doğru mu koşuyorsun?
Birisi dans salonunu döndüren motoru durdurdu. İçerinin havası sigara dumanı ve içki kokusuyla iyice ağırlaşmıştı. Üzerinde kirli beyaz bir örtü bulunan masada Tessio'nun yönetiminden gelme 4 adam oturmuş domino oynuyordu. İçlerinden ikisi Di Micheli kardeşlerdi. Tekin'in Eddie adında bir oğlu vardı ve o da o akşam aileye kabul edilmişti. Fredo diğerlerini tanımıyordu. Fredo Brooklyn çalışanlarını pek yakından tanımazdı. Rocco Lampone mavimsi yeşil renkte bir sandalyeye yığılmış kalmış pencereden dışarıyı seyrediyor ve bir yandan da kendi kendisine homurdanıyordu. Görünüşe bakılırsa sanki Fredo sabahın köründe ilk iş olarak ellerinde brandy katılmış kahveleriyle boy gösteren, bazıları ıstırap verici bir sessizlik içinde oturan, bazıları parayla çalışan otomatik pikapta ne çalacağı üzerine ya da dünyanın neyle karşıya olduğuna ilişkin kavga eden Govanus'taki o bileşkelerden birisine girmiş gibiydi. Di Micheli'lerden birisi vay vay diye bağırdı, bu bizim patron olmalı. Fredo birilerinin daha bu şakaya katkıda bulunmalarını bekledi. Bu unvanı o istememişti. Adamların onun zayıf birisi olduğunu düşündüklerini biliyordu. Onun sorumluluklarının ya da Michael'ın neden böyle bir kadro yarattığı konusunda tek bir fikre dahi sahip olmadıklarının farkındaydı. O gece oraya gelmemek hiçbir şeyi çözmeyecekti. Masadaki adamlar sadece kafalarını sallayıp merhaba diye homurdandılar. Rocco Fredo'ya yaklaşmasını işaret etti. Pencerenin hemen önünde onun yanında boş bir metal sandalye duruyordu. Dışarıda gürültülü küçük bir caz topluluğu aşağıdaki çatıda kurulmuş eğreti sahnede Zenciler müzikalinden tanınmış bir parça çalıyorlardı. Teras her ne kadar yüzme havuzunda hiç kimse olmasa da silme insanla doluydu. Birkaç düzine kollu makine, 4 blackjack masası ve 2 barbut masası yukarı taşınmıştı. Çatıya birkaç bar ve bir kahvaltı büfesi de kurulmuştu. Fredo aşağıyı işaret ederek bu da ne diye sordu.
Nerelerdeydin?
Detroit, Los Angeles, uzun hikaye.
Bunları biliyorum. Buraya geldiğinden beri nerelerdeydin? Otele geldiğinden beri. Ve beni burada tıpkı bir...
Rocco sakat dizini ovuşturdu.
Beni bekleten şey neydi burada senin için?
Domino oynayan adamlardan teki kıkırdadı. Fredo omzundan geriye doğru baktı. Kıkırdayan adam hemen yanında duran ve hiç de eğleniyormuş gibi görünmeyen kişinin kel kafasını okşadı. Adam olduğu yerde kaldı ve hiç karşılık vermedi.
Fredo gerçekten dedi, aşağıda neler oluyor?
Otur lütfen.
Rocco hiçbir zaman çok konuşan birisi olmamıştı. Suratındaki ifadeden anlaşıldığı kadarıyla ne söyleyeceğini ne de bunu nasıl ifade edeceğini biliyor gibiydi. Fredo oturdu. Annemle mi ilgili diye soruverdi.
Hayır. Rocco kafasını bir kaza oldu dedi. Arkadaşlarımız. Sana bunun kötü bir şey olduğunu belirtmeliyim.
Uyduruk sahnede eski bir Ziegfeld dansçısı olan Las Vegas Belediye Başkanı, Fredo onun yaşlanmış olmasına rağmen hala eski havasını kaybetmemiş olduğunu düşündü, turuncu spotları Hal Mitchell'ın yanında gülümseyen, iri göğüslü kumral kadına doğru çevirdi.
Kadın hiç şüphe götürmeksizin bayan atom bombası olarak adlandırılabilecek türdendi. Taç takma merasimi ise gerçekten çok zorlu bir işti. Bayan atom bombası saçlarını mantardan bulutlara benzeyen bir modelde taratmış olduğundan dolayı merasim uzadı. Belediye başkanı tacı önden takmaya çalıştıysa da kadının göğüsleriyle gireceği temastan çekinerek kadının arkasına geçip tacı takmaya çalıştı. Ancak bu sefer de tacı sürekli yere düşürdü. Sonunda belediye başkanı tacı kadına elden verdi. Bayan atom bombası da kendi tacını kendi taktı. Bu cesur bir hareketti. Kadın hayat dolu ve gençti. Bikinisinin altı o kadar düşüktü ki kadının göbek deliği görünüyordu. Bayan atom bombası trombonlar çalmaya başladığında mikrofona doğru yaklaşarak "Tanrı'ya şükret ve cephaneliği geç" adlı şarkıyı söylemeye başladı. Oyun masaları tıka basa doluydu. Her tür kollu kumar makinesi kullanılıyordu. Her yerde şezlonglara uzanmış ve piknik masalarına oturmuş insanlar vardı. Hepsi de yumurta yığınlarıyla dolu kağıt tabaklarla uğraşıyordu. Fredo ve kendi otelinde dahi yanından ayrılmayan mahiyeti, Figaro, Capra ve New York'tan gelen şu iki adam, Cleveland'daki ölümler yüzünden her ne olduysa o gün bugündür yanından ayrılmıyorlardı. Henüz ne olduğunu tam olarak anlayamadan oraya ulaşmıştı bile. Şarkı söylerken hoplayıp zıplayan, sürekli gülümseyen ve hiç kimsenin kalbini kıramayacağı kadar içten görünen bayan atom bombası, "A trenini yakala" şarkısını sözlerini değiştirerek söylemeye başladı. "A bombasını bırak." Dipnot, İngilizce'de "A bomb" atom bombası anlamına gelir. Fredo göreceği kadarını görmüştü, kafasını çıkışa doğru kaldırdı. Peşinden koşmaktan yorgun düşen korumaları ona tıpkı çikolata taşıyan bir tanrıymış gibi baktılar. Birdenbire belirli bir sebep olmaksızın tüm ses kesildi, bando sustu, misafirlerin konuşmalarından kaynaklanan parazit sesleri sanki boğazlarında düğümlenip kaldı. Aşağıdaki caddeden gelen trafik sesi sanki tüm arabalar durmuş gibi kesildi. Fredo kafasını havaya kaldırıp baktı, işte oradaydı. Gökyüzünün kuzeydoğu tarafında beyaz bir duman yumağı. Ardından sesler geri döndü, bu o muydu? Çatıda herkes yayılıp oturmuş kumar oynuyordu. Kollu kumar makinesi hastaları gözlerini sürekli dönüp duran meyve resimlerinden ayırmamışlardı. Güzellik kraliçesi o ortamda alkış tutan tek kişi gibi görünüyordu. Ve sonra... Ensesine tıpkı sıralı sokak lambalarıyla aydınlatılmış bir kurutma menfezinden çıkan havaya benzer şiddetli sıcak bir esinti vurdu. Fredo gözlerini iki eliyle birden korudu. Birkaç saniye öncesine kadar yaklaşık 65 mil ötede Doomtown olarak anılan bir yer vardı. Alışıldık fakat birbirlerinden farklı mimarilerde inşa edilmiş, hiçbirisi bir diğerine benzemeyen, hepsi de mutfak masaları da soğumaları için bırakılmış olağan fakat birbirine benzemeyen Amerikan yemeklerinin kokularıyla dolu, masaların etrafları çeşitli markalarda giysiler giyinmiş, özellikle yeni moda JCPenney, insanlarla çevrili bir grup Amerikan evi. Doomtown'un içinde ve çevresinde şehrin göbeği olan 15 metrelik kuleden muhtelif uzaklıktaki yerlerde düzinelerce kümese kapatılmış duran ve garip bir şekilde sessiz kalan domuzlar vardı. Doomtown'un bir kadar uzağına kendi başlarına kazdıkları siperlere konuşlanmış 200 Amerikan askerinin gözleri önünde Birleşik Devletler Hükümeti 29 tonluk bir bomba patlattı. Bundan sonraki ilk saniyede evler, mankenler, yiyecekler ve kuleye en yakın duran domuzlar alev almış, rüzgara karışmış, toz olmuştu. Hatta hükümet kameralarının gösterdiği kadarıyla demir yolu hattı tutuşmuş ve jokeyleri çimenlerin üzerinde moleküllerine ayırmış, parçalanan yüksek sandalyelerdeki gülümseyen bebek mankenlerin boyunlarını kopartmıştı. Alev alan domuzlar muhtelif yönlere koşuştu ve sonunda patladılar. Geçen diğer bir yarım saniye içerisinde her şey toz haline gelmişti. Bundan sonraki yarım saniyede 20 hortumun kuvvetinden daha güçlü olan kavurucu rüzgar şehrin geri kalanını yok etti. Çakıllar, bu her şey olabilirdi. Kum, tuz, cam, çelik, ahşap ya da uranyum parçacıkları.
Sırf derileri insanınkilere en yakın olduğu ispatlandığı için geriye kalanları izleme arzusu yüzünden öldürülen domuzların kalıntıları etrafa sesten daha hızlı saçılarak şükran günü yemeklerini, ışıl ışıl otomobilleri, pipolarında gerçek tütün bulunan plastik babaları, elektronik aletleri, tuğla duvarları her şeyi yerle bir etti. Siperler yıkıldı, askerler canlı canlı gömüldü ama yine de hepsi hayattaydı şimdilik. Kuleden 1000 metre kadar uzaktaki çoğu domuz hayatta kaldı. Ancak bedenlerinde o kadar kötü yanıklar vardı ki birileri Geiger sayaçlarını alıp oraya gelmeden çok önce adamlar onları vurdu. Hagen'lar bir daha hiçbir zaman arterit, kısa bacaklı bodur Alman köpekleri Garbanzo'yu bulamayacaklardı. Ana sahne gerçekten de Doomtown'du, resmi olarak sınıflandırılmış. Çünkü bu evler belirli bir Las Vegas müteahhidi tarafından inşa edilmişti. Ve bu yiyecekler San Francisco'daki belirli bir toptancıdan alınmıştı. Bir yerden gelmiş olmalıydı. Bir söylentiden çok daha fazla, ancak açık bir sırdan da bir o kadar az bir şey. Hal Mitchell'ın kumdaki kalesinin teras katı aylak aylak vakit geçirilen bir yerdi. Fredo Corleone'nin gözleri de iki eliyle birden kapatmayı düşündüğü andan ellerinin yüzüne değdirdiği ana kadar geçen süre içerisinde yüksek ısı dağılıp gitmişti. Bundan sonra etrafa bir tür toz dağılmıştı. Görülemeyecek kadar küçük ve hissedilemeyecek kadar ufak. Neredeyse dikkate dahi alınması imkansızdı. İnsanlar kumar oynamaya devam ediyor ve yerlerinden nadiren kımıldıyorlardı. Fredo bu iyi bir şey olamaz dedi. Berber toza doğru hareket ederek şu pislikten mi bahsediyorsun diye sordu. Genç çoban sanki kar tanelerini yakalamaya çalışıyormuş gibi dilini dışarı uzatmıştı. Berber Rex bu saçmalığın bir işe yarayacağını inanmanızı istiyor dedi. Ama bunların hepsi Amerikalıların deneyleri durdurmasını ve Rusların bizi yakalamasını hedefleyen komplolar. İnanın bana bu hiçbir şey değil. Toz, neredeyse hiçbir önemi yok. Haydi gidelim. Fredo gözle görünmeyen tozu gömlek kolundan silkeleyerek hiçbir şey diye kendi kendisine mırıldandı. Tam tepelerinde balo salonundaki gazinonun parmaklıklarının ardına gizli iki büyük aynalı cam aşağı inmişti. Patrick Henry Social Club'dan gelme eski domino oyuncuları alenen göz önünde kalmışlardı. Olanlara inanamıyorlardı. Fredo yukarıya bakmadı. Neden baksındı ki? Camlar şiddetle içeri doğru çökmüştü. Kırılan cam en ufak parçasına kadar içeri doğru emilmişti. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 196.